Ayrım 3.
Sayfa 40. Full ve yandaşları sözde savaş kuramının dayattığı olumlu yasalara uygun olarak ülkenin içlerine çekilmeyi istiyorlar. Bu kuramdan herhangi bir biçimde ayrılmayı ancak bir barbarlık, bilgisizlik ya da kör, kaba bir tutum sayıyorlardı. Bu partide özellikle Almanlar, Alman prensleri, Wolfsogen, Wintzingerode ve daha başkaları vardı. İkinci parti birincinin karşıtıydı. Her zaman olduğu gibi biri ne deyin aşırıya gidiyorsa, öteki de o deyin kendi görüşlerinde aşırıya gidiyordu. Bu partinin önde gelenleri ve Vilno'dan beri Polonya'ya saldırmayı ve önceden hazırlanmış olan her türlü plandan uzak kalmayı istiyorlardı. Bundan başka bu partinin temsilcileri atılgan tutumların temsilcileriydi, aynı zamanda ulusçuluğu da temsil ediyor ve bu yüzden tartışmada daha da tek yanlı kalıyorlardı. Bunlar Ruslardı, Bagration, sivrilmeye başlayan Yermolov ve başkaları o sıralarda sözde çardan tek destek olarak Almanlığa yükseltilmesini dileyen Yermolov'un ünlü şakası ağızlarda dolaşıyordu. Bu partinin adamları Suvarov'u anarak düşünmek, haritaya iğneler saplamak değil, dövüşmek, düşmanı vurmak, onu Rusya'ya sokmamak, ordunun kendine güvenini bozmamak gerek diyorlardı. Çar'ın en çok güvendiği üçüncü partide her iki akımın arasını bulan saraylılar vardı. Aralarında Arakçıyev'in de bulunduğu bu adamların asker olmayan büyük bir kısmı, hiçbir fikir taşımayan ama öyle görünmek isteyen sıradan insanların düşündükleri ve söyledikleri şeyleri söylüyorlardı. Onların savaşın özellikle Bonaparte gibi, ona gene Bonaparte diyorlardı, bir savaş dehasıyla yapılacak savaşın kuşku yok ki çok derin hesaplar ve geniş bir bilgi istediğini, bu işte full'ün bir deha olduğunu, bununla birlikte kuramcıların çoğu zaman tek yanlı düşündüklerini kabul etmek gerektiğini, bunun için onlara büsbütün güvenmemek, full'ün karşıtlarını, kılgısal düşünen, savaş işinde deneyimi olanları da dinlemek ve hepsinin ortasını bulmak gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu partinin ileri gelenleri Drissa karargahını Full'ün planı gereğince elde tutarak öteki orduların konumlarını değiştirmekte üsteliyorlardı. Gerçi bu suretle varılması düşünülen hedeflerden hiçbirine varılmış olmayacaktı ama bu partinin adamlarına bu daha iyi geliyordu. Dördüncü akım en önde olan temsilcisi Austerlitz'te Fransızları yiğitçe ezmek tasarısıyla geçit resmindeymiş gibi başında miğferi, sırtında süvari muhafız ceketiyle muhafız kıtası önünde giderken ansızın savaş cephesinin en önlerine düşerek karmakarışık bir durumda kaçıp zor zoruna kurtulduğu zamanki umut karışıklığını unutmayan büyük prens veliaht olan akımdı. Bu partiden olanların düşüncelerinde içtenlik özelliği deyin, içtenlik eksikliği de vardı. Bunlar Napolyon'dan korkuyorlar, onda bir güç, kendilerinde bir zayıflık görüyor ve bunu açıkça söylüyorlardı. Bütün bunlardan, acıdan, yüz karasından, yıkımdan başka bir şey çıkmayacak. İşte Vilno'yu boşalttık, Videbs'i boşalttık, Drissa'yı da boşaltacağız. Yapacağımız akıllıca bir tek şey kalıyor, barış yapmak, olabildiğince çabuk, Petersburg'dan kovulmadan barış yapmak diyorlardı. Ordunun yüksek çevrelerinden yayılmış olan bu görüş, Petersburg'da da, devletle ilgili başka nedenlerle gene barıştan yana olan Başbakan Rumyantsev'ce de tutuluyordu. Beşinciler, kişisel nitelik sahibi biri olmaktan çok savunma bakanı ve başkomutan olduğu için Barclay de Tolly'nin yandaşları olanlardı. Onlar şu görüşü savunuyorlardı. Ne olursa olsun, her zaman böyle başlarlardı. Namuslu, becerikli adamdır. Ondan iyisi de yok. Ona tam yetki verin, o zaman o Finlandiya'da olduğu gibi neler yapabileceğini gösterecektir. Ordumuz düzenli ise, güçlü ise, hiçbir bozguna uğramadan Drissa'ya değin çekilmişse, bunu ancak Barclay'e borçluyuz. Eğer şimdi Barclay'in yerine Benningsen'i getirirlerse her şey mahvolur. Çünkü Benningsen yetersizliğini 1807'de gösterdi. Altıncılar, Benningsenciler, tersine olarak Benningsen'den daha becerikli, deneyimli kimse olmadığını, ne deyin dönüp dolaşılsa gene ona gelineceğini söylüyorlardı. Bu partinin önde gelenleri ve kesintisiz bir dizi yanlış sonucu olduğunu kanıtlıyorlardı. Ne deyin yanlış yaparlarsa böyle gidemeyeceklerini, o deyin iyi, hiç olmazsa o deyin çabuk anlarlar diyorlardı. Bir Barclay değil, 1807 yılında kendini göstermiş olan Napolyon'un hak verdiği bir adam gerek. Kendisine seve seve komutanlık teslim edilecek bir adam varsa işte o Bennigsen'dir. Yedinciler hükümdarların, özellikle genç hükümdarların yanında hep bulunan, Çar Alexander'ın yanında özellikle çok olan, ona yürekten bağlı ve bir imparator gibi değil, 1805 yılında Rostov gibi içten, kişisel çıkarlarını düşünmeden ona tapan, onda yalnız bütün erdemleri değil, bütün insani özellikleri gören kimseler, generaller, çar yaverleri vardı. Bu kişiler ordunun komutasını üzerine almayan çarın alçak gönüllülüğünü pek beğeniyor ama gene de eleştiriyorlardı. Yalnız bir tek şey istiyorlar, çok sevilen çarın kendine olan yersiz güvensizliğini bırakıp ordunun başına geçerek yanında başkomutanlık genel karargahı kurmay kurulu oluşturmasında gerektiği yerde deneyimli kuramcıların, eylemcilerin düşüncelerini alarak yalnız bununla bile büyük bir coşku ve heyecana salacağı ordusunu kendisinin yönetmesinde direniyorlardı. Sekizinci grup büyüklüğü bakımından ötekilere oranla 99'un 1'e oranı gibi olan en kalabalık grup, ne barış, ne savaş, ne saldırıya geçmek, ne Drissa'da, ne hiçbir yerde savunma, ne Barclay'i, ne Char'ı, ne Full'ü, ne Bennigsen'i isteyen, yalnız bir şeyi, kendileri için en çok yarar ve zevk gibi en temel şeyi isteyen insanlarla sınırlıydı. Çar'ın genel karargahında kaynaşan, birbirine geçmiş, birbirine karışmış entrikaların bulanık suyunda pek çok işler kotarmak olanaklıydı ki başka zaman bu düşünülemezdi. Biri yalnız kendi elverişli durumunu elinden kaçırmamak için bugün Full'la, yarın onun karşıtıyla uyuşur, öbür gün yalnız sorumluluktan kaçınmak ve çara yaranmak için belli bir madde üzerinde hiçbir düşüncesi olmadığını ileri sürer. Öteki, göze girmek isteğiyle çarın bir gün önce çıtlattığı şeyi yüksek sesle ulu orta söyleyerek onun dikkatini üzerine çeker, konseyde göğsüne vurarak ve kendisiyle aynı düşüncede olmayanı düelloya çağırarak, bu suretle de genel yarar için kendisini ortaya atmaya hazır olduğunu göstererek tartışır, bağırır. Bir üçüncüsü, iki konsey arasında ve karşıtları yokken, isteğinin geri çevrilmesine vakit olmadığını bilerek, özverilice hizmetine karşılık kendine bir kezlik yardım edilmesi için bayağı yalvarır. Bir dördüncüsü, her zaman işi başından aşkın olan çarın gözüne rastlantıyla çarpar. Bir beşincisi, çoktandır istediği bir amaca, çarın sofrasında bir öğle yemeğine kavuşmak için yeni çıkan bir düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını şiddetle kanıtlamaya kalkışır ve bunun için az ya da çok inandırıcı tanıtlar gösterir. Bu grubun bütün adamları ruble, nişan, rütbe avlıyorlar ve bu avlanmada yalnız çarın eli açıklığı ve boş vermişliğinin yelkovanını izliyorlardı. Yelkovanının bir yana döndüğünü ayrımsar ayrımsamaz, bütün bu arı kovanı o yana akın etmeye başlardı. Öyle ki onu başka yana çevirmek çar için güçleşirdi. Durumun belirsizliği ortasında her şeye acil bir mahiyet veren, tehdit edici, ciddi tehlike karşısında bu entrika onu çatışma, çeşitli görüş ve duygu kasırgası içinde ve bütün bu ayrı ayrı uluslardan insanlar arasında kişisel çıkarlarıyla uğraşan bu sekizinci ve en büyük parti kişileri genel davaya büyük bir karışıklık, bulanıklık veriyorlardı. Ortaya nasıl bir sorun atılırsa atılsın, bu kovan önceki konuyu bitirmeden yenisinin üstüne konuyor, vızıltısıyla tartışan içten sesleri boğuyordu. Prens Andrei orduya geldiği sırada, bütün bu gruplardan sesini duyurmaya başlayan bir grup daha, dokuzuncu bir grup doğuyordu. Bu grup yaşlı, aklı başında, devlet işlerinde deneyimli, birbirine karşıt düşüncelerden hiçbirine yaklaşmadan, genelkurmayda olup biten her şeye yansız bir gözle bakabilen, bu belirsizliğe, kararsızlığa, karışıklığa ve zayıflığa bir çıkış yolu düşünebilen insanların grubuydu. Bu grubun adamları bütün kötülüklerin her şeyden önce Çar'ın askeri saray adamlarıyla birlikte orduda bulunmasından kaynaklandığını, saraya yaraşan ama ordu için zararlı olan belirsiz koşullu, kararsız, dönek ilişkilerin orduya getirildiğini, Çar'ın orduyu yönetmesi değil çarlık etmesi gerektiğini, bu durumdan biricik çıkış yolunun Çar'ın saray adamlarıyla birlikte ordudan ayrılması olduğunu, yalnız Çar'ın orduda bulunmasının güvenliği için gerekli 50 bin askeri felce uğrattığını, en kötü bir başkomutan ama bağımsız olan bir başkomutanın Çar'ın huzur ve istenciyle bağlı en iyi bir başkomutandan daha yararlı olacağını söylüyor ve böyle düşünüyorlardı. Prens Andrei Drissa'da işsiz güçsüz durduğu sırada bu grubun başlıca temsilcilerinden biri olan devlet sekreteri Şişkov, Çar'a bir mektup yazmış, Balaşev'le Arakçayev'de bunu imzalamayı üstlenmişlerdi. Bu mektupta o işlerin genel gidişi üzerine görüş bildirmek için Çar'ın kendisine verdiği izinden yararlanarak ve başkent halkının güvenini yükseltmek gereğini bahane ederek onun ordudan ayrılmasını öneriyordu. Çarca halkın güvenini yükseltme ve onu yurt savunmasına çağırma gereği, yani Moskova'da kendisinin huzuruyla yapıldığına göre Rusya'nın utkusunun başlıca nedeni olan bu gerek Çar'a sunuldu ve Çarca ordudan ayrılmak için iyi bir neden olarak kabul edildi. 10. Türkiye konusunda sorular sormak için Çar'ın kendisini görmek istediğini ve akşam saat 6'da Benningsen'in konutunda bulunması gerektiğini Barclay sofrada Bolkonski'ye bildirdiği zaman mektup daha Çar'a verilmemişti. Aynı gün Çar'ın karargahında Napolyon'un yeni bir saldırısı üzerine sonradan doğru olmadığı anlaşılan ordu için tehlikeli olabilecek bir haber alınmıştı. Aynı sabah Albay Mişo, Çar'la birlikte Drissa savaş cephelerini dolaşmış, fulca kurulan ve şimdiye değin Napolyon'u mahvedecek bir tabiye şaheseri sayılan bu berkitilmiş ordugahın anlamsız bir şey olduğunu, Rus ordusunu yenilgiye uğratacağını Çar'a kanıtlamıştı. Prens Andrei tam ırmağın kıyısında küçük bir konağa yerleşmiş olan Benningsen'in yerine geldi. Benningsen de Çar da orada değildi. Çar'ın yaveri Çernişev, Bolkonski'yi kabul etti. Çar'ın General Benningsen ve Marki Paulucci ile birlikte bugün ikinci kez olarak elverişli olduğundan kuşkulanmaya başlanılan Brissa ordugahı berkitilişini denetlemeye çıktığını bildirdi. Çernişev elinde bir Fransız romanıyla birinci odanın penceresinin yanında oturuyordu. Bu oda eskiden büyük olasılıkla bir temsil salonuydu. Üstüne bir takım halılar yığılmış bir ork hala orada duruyordu. Bir köşede Benningsen'in yaverinin portatif bir karyolası vardı. Bu yaver de oradaydı. Besbelli fazla yemekten ve işten bitkin düşmüş, dürülü yatağın üstünde oturuyor, mırıldanıyordu. Salonda iki kapı vardı. Biri doğrudan doğruya eski konuk salonuna, öteki sağa çalışma odasına açılıyordu. Birinci kapıdan Almanca, ara sıra da Fransızca sesler geliyordu. Orada eski konuk salonunda Çar'ın isteğiyle bir savaş konseyi değil de Çar belirsizliği severdi. İlerideki zorluklar üzerine düşüncelerini öğrenmek üzere kimi kişiler toplanmışlardı. Bu bir savaş konseyi değildi ama Çar için kimi sorunları aydınlatmak amacıyla seçilmiş konsey gibi bir şeydi. Bu yarı konseye İsveç generali Armfeld, General Yaver Volkswagen, Napolyon'un kaçak Fransız uyruğu dediği Vintzengerode Micho, Toll, askerlikle hiçbir ilgisi olmayan Kont Stein ve sonunda Prens Andrei'nin bütün işin ana dinamosu olduğunu duyduğu Full çağrılmıştı. Prens Andrei, Full'ü iyice incelemek fırsatını buluyordu. Çünkü kendisinden sonra hemen gelmiş, bir dakika durup Çernişev'le konuşarak konuk odasına geçmişti. Full, kılık değiştirmiş gibi içinde rahat edemediği bir Rus generalinin dikişi kötü üniformasıyla ilk bakışta Prens Andrei'ye onu hiç görmediği halde sanki tanıdık gibi geldi. Onda Weyrotherlerden, Mahlerlerden, Schmidtlerden ve Prens Andrei'nin 1805 yılında görmek fırsatını bulduğu daha bir sürü Alman kuramcı generallerinden bir şeyler vardı. Onların hepsinden tipikti. Öteki Almanlarda ne varsa hepsini kendinde toplayan böyle bir kuramcı Almanı Prens Andrei hiç görmemişti. Full kısa boylu, çok zayıf ama iri kemikli, sağlam yapılı, kürek kemikleri kalın bir adamdı. Yüzü çok buruşuk, gözleri derine batıktı. Saçları önden, şakaklardan belli ki çabucak fırça ile düzeltilmiş, saçının arkada duran kısmı ise kötü bir biçimde sarkıyordu. Kaygılı ve öfkeli bakışlarla bu büyük odada her şeyden korkuyormuş gibi içeri girdi. Beceriksiz bir devinimle kılıcını tutarak Çernişef'e döndü, Çar'ın nerede olduğunu Almanca sordu. Belliydi ki odadan olabildiğince çabuk geçmek, boş konuşmaları, selamlaşmaları çabuk bitirmek, kendisini yerinde duyumsadığı harita başına geçip işe başlamak istiyordu. Çernişef'in sözü üzerine hemen başını salladı. Onun, Full'ün kendi görüşüne göre kurduğu berkitilişi, Çar'ın denetlemekte olduğu yolunda sözlerini dinleyerek alaylıca gülümsedi. Kendine güvenli Almanlar gibi sert, bas bir sesle kendi kendine homurdandı. Budala ya da cehennemin dibine. Bu işin sonu kötü gibi bir takım sözlerdi bunlar. Prens Andrei iyi işitemedi, öteye geçmek istedi. Ama Çernişef savaşın böyle mutlu sonla bittiği yerden, Türkiye'den geldiğini söyleyerek Prens Andrei'yi Full'a tanıttı. Full, Prens Andrei'den çok onun başının üstünden öteye bir göz attı, gülerek, ''Herhalde bu savaş Tabya'nın bütün cephelerine göre yapılmıştır.'' dedi ve önemsiz bulan bir tavırla gülerek seslerin geldiği odaya geçti. Alaycı öfkesi zaten her zaman hazır olan Full'ün, bugün kendisi bulunmadan ordugahın denetlenmesine kalkışılması ve eleştiriye uğramasından özellikle kızgın olduğu belliydi. Prens Andrei bu bir kezcik kısa görüşmeyle Austerlitz anıları sayesinde bu adam üzerine açık bir düşünce edinmişti. Soyut düşüncelerde, bilimde yani tüm gerçeği kavrama bilgisinde kesinlikle bir kendine güven duygusu taşıyanlar yalnız Almanlar olduğu için Full yalnız onlarda rastlanan değişmez bir biçimde dayanılmaz derecede kendine güvenen insanlardan biriydi. Fransızlar kadınlar değil erkekler içinde kendini hem akılca hem bedence pek çekici saydığı için kendine güvenir. İngilizler dünyada en iyi örgütlü bir devletin uyruğu olduğu için kendine güvenir ve bunun içinde bir İngiliz olarak ne yapmak gerektiğini her zaman bilir, bir İngiliz olarak her yaptığı şeyin kesinlikle iyi olduğunu bilir. İtalyanlar kendine güvenir çünkü heyecanlıdır, kendini de başkalarını da kolay unutur. Ruslar özellikle şunun için kendine güvenir. Bir şey bilmez, bilmek de istemez çünkü bir şeyin tamamen bilinebileceğine inanmaz. Almanın kendine güveni hepsinden güçlü, hepsinden kötü, hepsinden berbattır. Çünkü gerçeği ta kendisinin uydurduğu ama kendisi için saltık bir gerçek olan bilimi bildiğini düşünür. Full besbelli böyle biriydi. Onun kendi bilimi, yani Büyük Frederick'in savaşlarından çıkarılmış bir yan devinimler kuramı vardı. Yeni savaş tarihinde rastladığı şeyler, ona saçma, barbarca, karşıt güçlerce işlenmiş hatalarla dolu, savaş adı verilemeyecek karma karışık çarpışmalar gibi geliyordu. Kurama uymuyorlardı, bilim konusu olamazlardı. 1806 yılında Full, Jena ile Auerstadt yörelerinden sona erdirilen savaş planının düzenleyicilerinden biriydi. Ama bu savaşın sonunda kuramının yanlışlığını gösteren en küçük bir belirti görmemişti. Tersine onun kuramından ayrılmalar, ona göre bütün başarısızlıkların biricik nedeniydi. Kendine özgü neşeli alaycılığıyla, "Bütün bu işin berbat olacağını söylemiştim ya," derdi. Full kuramını, kuramının amacını yani eyleme geçirileceğini unutacak derecede seven kuramcılardan biriydi. Kurama sevgisi yüzünden her türlü eylemden nefret eder, onu tanımak istemezdi. Dahası başarısızlığına sevindi bile çünkü kuramın uygulamaya kurban edilmesi yüzünden doğan başarısızlık ona ancak kendi kuramının doğruluğunu kanıtlardı. Prens Andrei ile Çernişef'le her şeyin kötüye gideceğini önceden bilen ve buna üzülmekten başka bir şey yapamayan bir adam tavrıyla şimdiki savaş üzerine birkaç şey konuştu. Ensesine sarkan iyi taranmamış saç püskülleri ve hızlıca taranmış şakakları bunu çok güzel anlatıyordu. öteki odaya geçti. Az sonra oradan bas, homurtulu sesi duyuldu. 11. Prens Andrei, Fulü gözleriyle izlemeye vakit bulamadan içeriye Kont Benningsen girdi, Bolkonski'yi başıyla selamladı. Yaverine durmadan buyruklar vererek çalışma odasına geçti. Çar arkadan geliyordu. Kimi şeyler hazırlamak ve çarı karşılamaya vakit bulmak için Benningsen aceleyle önden gelmişti. Çernişev'le Prens Andrei perona çıktılar. Çar yorgun bir tavırla attan indi. Marki Paolucci, Çar'a bir şeyler söyledi. Çar hoşnutsuzluk belirten bir tavırla başını sola eğmiş, büyük bir heyecanla konuşan Paolucci'yi dinliyordu. Çar anlaşılan konuşmaya son vermek isteyerek ileri yürüdü ama kızarmış, heyecanlanmış olan İtalyan, görgü kurallarını unutup arkasından yürüyerek sözüne devam etti. Çar basamakları çıkıp Prens Andrei'yi ayrımsayarak tanımadığı yüzüne bakarken, ''Drissa ordugahını salık verene gelince'' diye anlatıyordu. ''Drissa ordugahını salık verene gelince sör, ya tımarhane ya da dar ağacı, bu ikisinden başka çare göremiyorum.'' Çar, İtalyan'ın sözlerini sonuna değin dinlemeden ve onu hiç duymamış gibi Bolkonski'yi anımsayarak, güler yüzle ona ''Seni gördüğüme çok sevindim. Onların toplandıkları yere git ve beni bekle.'' dedi. Çar çalışma odasına girdi, arkasından Prens Piotr Mihailovich Volkonski, Baron Stein girdiler, sonra da kapılar kapandı. Prens Andrei, Çar'ın izninden yararlanarak Türkiye'den tanıdığı Paolucci ile konseyin toplandığı konuk salonuna girdi. Prens Piotr Mihailovich Volkonski, Çar'ın kurmay başkanı gibi bir şeydi. Volkonski çalışma odasından çıktı, konuk odasına girip masanın üzerine haritaları yayarak üzerine düşünce yürütülmesini istediği sorunları toplanan baylara anlattı. Sorun şuydu ki Fransızların Drissa ordugahına karşı bir çevirme harekatı yapacaklarına ilişkin gece, sonradan yalan olduğu anlaşılan bir haber gelmişti. Söze ilk olarak General Armfeld kendini gösteren güçlüklerden kaçınmak için Moskova ve Petersburg yolları dışında büsbütün yeni ve kendisinin de bir düşüncesi olduğunu göstermek isteğinden başka hiçbir şeyle açıklanmayan bir cephe tutulmasını önererek başladı ki onun düşüncesine göre ordu bu cephe üzerinde toplanıp düşmanı beklemeliydi. Belliydi ki bu planı Armfeld çok önceden hazırlamıştı. Şimdi o bu planın ortaya atılan sorulara yanıt vermekten çok planını ileri sürmek fırsatından yararlanmak amacıyla açıklıyordu. Bu öneri savaşın nasıl bir biçim alabileceğini bilmeden yapılabilecek binlerce öneri içinde diğerleri deyin iyiydi.